İran İslam Cumhuriyeti Radyosu Sahur Özel Programı başlıyor.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve meali ile başlıyoruz. Ünlü Kur'an-ı Kerim karilerinden Hacı Menşavi, Tin suresini kıraat ediyor.
Bismillahirrahmanirrahim ve tin ve zeyt.
İncire ve zeytine andolsun, Sina dağına ve şu emin beldeye güvenilir şehre. Doğrusu biz insanı en güzel bir biçimde yarattık. Sonra da aşağıların aşağısına çevirdik. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka. Onlar için kesintisi olmayan bir ecir vardır. Öyleyse bundan sonra hangi şey sana dini yalanlatabilir? Allah da hükmedenlerin hakimi değil midir? Değerli dinleyiciler, 11 ayın sultanı, Allah'ın ziyafet ayı Ramazan-ı Şerif'te dua ve ibadetlerinizin kabulünü Hak Teala'dan niyaz ediyoruz. Tahran Radyosu'ndan sizler için hazırlamış olduğumuz sahur özel programımızı dinliyorsunuz.
Mübarek Ramazan ayının birçok gününü geride bıraktık. Umarız Yüce Allah bu değerli ve aziz aydan geriye kalan sürede hepimize ibadet ve dua etme tevfik inayet eder. Eğer bu ayın değerini gerçek anlamda idrak etmiş olsaydık, İslam peygamberinin buyurduğu gibi yıl boyunca Ramazan olmasını dilerdik. Bugünkü sohbetimizi İslam peygamberinden bir vecize ile başlıyoruz. O Hazret şöyle buyurur. Yüce Allah'ın öyle bir sofrası vardır ki içindeki nimeti ne gören göz ne de duyan kulak olmuş, ne de beşeri zihinlere sığabilmiştir. Bu sofranın başına oruç tutanların dışında kimse oturamaz.
Mübarek Ramazan ayında unutulmayan en güzel deneyimlerden biri de insanların Allah ile yakın ve samimi irtibat kurmasıdır. Varlık alemini yaratanla sürekli irtibatta olmak, insanlara ruhi kaygıları ile mücadelede büyük güç kazandırır. Bilindiği üzere hüzün ve ıstırap, insan ruhu hatta cismi için ciddi afettir. Günümüz modern dünyası kaygı ve streslerle doludur. Mevcut verilere göre dünyada birçok insan psikolojik baskı altındadır ve bu süreç hızla devam etmektedir. Ünlü İsviçreli psikolog Carl Gustav Jung, çağımızın hastalığını Allah'a yabancılaşma hastalığı şeklinde tanımlıyor ve buna sebep olan ise mevcut medeniyet olduğunu vurguluyor. Evet, günümüz insanı maneviyattan uzaklaştığı için bir dizi baskı ve ıstıraba kapılmanın yanı sıra çeşitli fiziksel hastalıklara da yakalanıyor.
Kuşku, kaygı ve ızdırap gibi birçok kaygı insana musallat olduğunda insanın içini adeta boşaltır ve yaşama umudunu ve neşeyi yok eder. Bu konuda bir örnek vermek istiyoruz. Yaşlı bir ağaç yazın onca sıcağına, ağır fırtınalara veya kışın öldürücü soğuğuna karşı dayanır ama içine ufacık bir kurt girdiğinde kısa sürede hasar görür ve sonunda kuruyup ölür. Yani onca zor doğal şartlara dayanan güçlü ağaç içine düşen bir kurda karşı teslim olur ve yok olup gider. Kaygı ve ızdırap da böyledir ve eğer bir insanın içine girerse ufak kurt misali onu zayıflatır ve sonunda çökertir.
Protestan Kilisesi kurucusu Martin Luther'in birçok sorun ve tehlike ile karşı karşıya olduğu anlatılır. Bir gün eşi Martin'in çok üzgün ve depresyonda olduğunu fark eder. Akıllı biri olan Martin'in eşi hemen kocasının durumunu fark ederek siyah elbise giyer ve karşısında dikilip durur. Martin, "Neden siyah giydin?" diye sorar. Eşi, "Bilmiyor musun? Tanrı öldü." diye karşılık verdi. Martin şaşkınlık içinde şöyle der. Böyle boş laflar sarf etmeye nasıl cesaret edersin? Tanrı asla ölmez. İşte tam o sırada eşi esas soruyu sorar. O zaman senin bunca kaygı ve hüznünün sebebi nedir? Ve Martin yanlışını fark eder.
Maalesef bazı insanlar öyle davranır ki sanki Allah-u Teala dünya ve alem işlerini tedbir eden değildir ve bu yüzden sürekli ya geçmişin hasretinde veya geleceğin kaygısıyla yaşar. Fakat kendilerini canı gönülden ilahi lütuf ve rahmet rüzgarına teslim eden insanları hiçbir iç veya dış yıkıcı etken etkileyemez, dize getiremez. Çünkü onlar güvenli, huzurlu ve emin bir sığınak bulmuştur. Kur'an-ı Kerim'in Ra'd suresinin 28. ayetinde şöyle okumaktayız. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur.
Kuşkusuz insanın Allah'a yönelmesi ve bu sonsuz güç ve azamet kaynağına bağlanması yaşamında da sonsuz etkisi olacaktır. İlahi rahmete gönül bağlayanlar Yüce Allah için hiçbir zaman lütuf ve merhametini esirgemeyeceğinden emindir. Çünkü Allah'ı anmak tek yanlı bir ilişki değildir. Yüce Allah da kendisini sürekli anan kulunu asla yalnız bırakmaz. Nitekim Bakara suresinin 152. ayetinde şöyle buyurulur. Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de sizi anayım. İmam Sadık aleyhisselam bir hadiste Yüce Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatır. Ey Ademoğlu, gönlünde beni an ki ben de seni anayım. Halvetinde beni an ki ben de seni anayım. toplumda beni an ki ben de seni o toplumda kendinden daha iyi anayım. İnsanlar arasında Allah'ı anan ama Allah onu melekler arasında almayan hiçbir kul yoktur. Bu mübarek ayda dua ve ibadetlerinizin Hak Teala katında kabul görmesini niyaz ediyoruz. Şimdi Sayın Murtaza Turabi Bey'in görüşlerini dinleyelim.
Bismillahirrahmanirrahim. Mühterem kardeşlerle duanın fazileti hakkında bazı hususları konuşmak istiyorum. Duanın adabından biri Allah'ı övgüyle anmak, Allah'a hamd etmek ve Allah'ı tesbih etmektir. Bu hususta ben bazı hadislere değinmek istiyorum ki Allah'a hamd etmenin ve Allah'a tesbih etmenin önemi anlaşılsın. Bir hadise göre İmam-ı Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan soruyorlar ki Kabe'nin duvarları için dört tenedir. Kabe'nin için dört köşedir. İmam buyuruyor ki çünkü Kabe Beytül Me'mur'un hizasında yer almıştır. Ve dördüncü göğde yer alan Beytül Me'mur dört köşeli olduğu için Kabe'de dört köşelidir. Ravi soruyor ki peki niçin Beytül Me'mur'un dört köşesi var? İmam buyuruyor ki çünkü bu da Allah'ın arşının hizasındadır ve onun için dört köşedir. Çünkü Allah'ın arşının dört direği vardır ve dört direk üzerinde olan arş Beytül Me'mur'un hizasındadır. Ve bunun için Beytül Me'mur dört köşeye sahiptir. O şahıs soruyor ki Allah'ın arşının dört direği neden ibarettir? İmam buyuruyor ki Allah'ın arşının dört direği şu cümlelerden ibarettir. Subhanallah velhamdülillah ve la ilahe illallah vallahu ekber. Yani Allah her eksiklikten uzaktır ve bütün övgüler Allah içindir ve Allah'tan başka bir ilah yoktur ve Allah her şeyden büyüktür. Allah vasfedilmekten daha büyüktür, daha yücedir. Öyleyse mümin Allah'a yönelirken gerçekte Kabe'ye yönelip Allah'ı tesbih ve hamd ederken ilahi arşın direklerindeki yer alan sözleri dile getiriyor ve ilahi marifetin en yüce mertebesine sahip oluyor. Diğer bir hadiste İmam-ı Cafer-i Sadık Aleyhisselam'dan şöyle nakledilmiştir ki fakirler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldiler ve dediler ki ya Resulallah zenginlerin parası var ve onlar bu paralarıyla köle azat ediyorlar ve ama bizim böyle bir paramız yoktur. Onların paraları var, hacca gidiyorlar ama bizim paramız yoktur, hacca gitme imkanımız yoktur. Onlar sadaka verebiliyorlar ama bizim paramız yoktur ve onlar mallarıyla cihad edebiliyorlar ama bizim cihad edecek gücümüz yoktur, mali imkana sahip değiliz. O zaman biz ne yapalım ya Resulallah? Bu sevapları elde etmek için bizim için ne gibi bir imkan ve yol var? Resulullah buyurdu ki kim Allah-u Teala'yı 100 defen tekbirle anarsa o zaman 100 tane köle azat etmenin sevabına verilir. Ve kim Allah'ı 100 defen tesbihle anarsa 100 defa Subhanallah diyerse o zaman 100 deve Allah yolunda kesmekten daha faziletlidir onun bu işi. Ve kim Allah'ı 100 defa hamd ile anarsa, elhamdülillah söylerse, onun bu işi Allah yönünde, Allah yolunda 100 atın yükü kadar Allah yolunda sadaka vermekten daha faziletli olar. Ve kim 100 defa la ilahe illallah söylerse, o gün ondan daha faziletli bir şahıs olmaz, ondan daha faziletli bir amel olmaz, meğer bir kimse La ilahe illallah sözünü daha fazla söylemiş ona. Bu hadisten anlaşılıyor ki Allah-u Teala sevap yollarını tesbih ve hamd ve tehlil ve tahlilde bırakmıştır. Yani insan Allah'a tesbih ederek, Allah'a tenzih ederek, Allah'a hamd ederek, La ilahe illallah diyerek ve tekbir getirerek büyük sevaplara ulaşabilir ki normalde insanların o sevaplara ulaşması için büyük mallar harcamaları gerekir ve büyük zahmetlere katlanmaları gerekir. Hadisin devamında şöyle yer alıyor ki, zenginler bu hadisi duydular ve aynı amelleri yapmaya başladılar. Yani Allah'a hamd etmeye başladılar ve tekbir getirmeye başladılar. Ve fakirler tekrar Resulullah'ın huzuruna geldiler ve şikayette bulundular. Ve arz ettiler ki, ya Resulullah, bize öğrettiğin bu amelleri zenginler de yapıyorlar ve onlar da aynı bu ameller yapıyorlar. Resulullah buyurdu ki, eğer onlar böyle bir şeye muvaffak olurlarsa bu Allah'ın onlara yaptığı bir lütuftur ve Allah istediğine lütfeder ve istediğine özel merhamette bulunur. Bu hadisten de anlaşıldığı üzere şahıs Allah yanında Allah'ın rızasına kavuşması için ve Allah'a yakınlaşması için ilk başta Allah'ı övgüyle anarak, tesbih ederek, tekbir getirerek Allah'a yakınlaşması gerekir. Allah'ın rızasını elde etmeye çalışması gerekir ve sonra kendi hacetlerini dile getirip dua etmesi gerekir.
Sayın Murtaza Turabi Bey'e görüşlerini bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz.
Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed.
Allah'ı anmanın en önemli tesirlerinden biri dini ilkeler ve öğretiler, helal ve haram gibi durumlara uymaktır. Bu konuda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Kullar için belirlenen en zor ilahi görevlerden biri Allah'ı anmaktır. Allah'ı anmaktan maksat, insanın sürekli Subhanallah ve Elhamdülillah zikirlerini beyan etmesi demek değildir. İnsan öyle olmalı ki, örneğin haram bir amelle karşılaştığında içindeki sürekli var olan Allah'ı anma duygusu onu o günahtan alıkoysun. Yüce Allah Araf suresinin 201. ayetinde şöyle buyurur. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler.
İmam Ali aleyhisselam Allah'ı anmanın gönlü nurani ettiğini belirterek evladına yaptığı vasiyette şöyle buyurur. Allah'ı zikret çünkü gönülleri aydınlatır. Bir gün Hazreti Musa aleyhisselam da Yüce Allah'la razı niyazında şunları arz eder. Ey Rabbim, dili ve kalbiyle senin zikrini söyleyenin mükafatı nedir? Nida gelir. Ey Musa, onu kendi korumamın altına alırım.
Sosyal ahlakın en güzel cilvelerinden biri halkı ıslah etmektir. Kuşkusuz sosyal yaşamda insanlar arasında bazen kırgınlıklar ve küskünlükler meydana gelir. Bazen iki ortak bir mesele üzerinde anlaşamaz ya da cüz'i sebeplerden dolayı komşuların veya dostların arası bozulur. Bu durumda başkalarının ahlaki görevi küs olan insanları barıştırmak ve cüz'i ihtilafların uzayıp gitmesini önlemektir. İslam dininde insanları barıştırma konusuna çok vurgu yapılmıştır. Bu konuda İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Yüce Allah'ın sevdiği sadaka, fesada yöneldiklerinde insanları ıslah etmek ve onları küsken barıştırmaktır. İmam Ali aleyhisselam da vasiyetnamesinde takvaya ve düzenli olmaya vurgu yapmaktan sonra insanları ıslah etmek ve aralarını düzeltmeye tavsiye ederek şöyle buyurur: "Sizi takvaya ve düzenli olmaya ve aranızı ıslah etmeye tavsiye ediyorum. Çünkü Allah Resulünden duydum ki şöyle buyurdu: halk arasında barış yapmak tüm namazlardan ve oruçlardan daha üstündür."
Aslında toplumda barış ve dostluğa ve ihtilafları gidermeye yapılan bunca vurgunun sebebi, İslam ümmeti arasında ihtilaf ve gerilim yaşandığı takdirde ümmetin gücü kendi aralarında sürtüşmeler uğruna boşa harcanması ve sonuçta ümmetin zayıflamasından çekinilmesidir. Oysa eğer Müslümanlar arasında sevgi ve gönül birliği hakim olursa, İslami toplumun temeli güçlü olur. Yüce Allah Hucurat Suresinin 10. ayetinde şöyle buyurur: "Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin ve Allah'tan korkun ki esirgenesiniz." Ramazan ayının 14. gününün duası.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme la tu'akhizni fihi bil وأغلني فيهم من الخطايا والهفوات ولا تجعلني فيهم غرزا للبلايا بعزتك يا عز المسلمين.
Allah'ım, bugün de ayak sürçmelerimden dolayı beni cezalandırma. Hata ve yanlışlarımı bağışla. Bugün de beni bela ve afetlerin hedefi etme. İzzetinle ey Müslümanların izzeti. Ramazanu tecellâ ve betesemâ tûbâ lil'abdi izâ ğtanemâ. Ramazanu tecellâ ve betesemâ tûbâ lil'abdi izâ ğtanemâ.
صيامي يا من يراني مولاي إني حسنت ظني فارفع إلهي البلاء عني مولاي إني حسنت ظني فارفع إلهي البلاء عني أرجو بالهادي ليل الأمداد
قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي أرجو بالهادي نيل الأمداد أرجو بالهادي نيل الأمداد فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي مرادي فرضاك إلهي قصدي
Mübarek Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim tilavetine bol bol vurgu yapılmış ve tavsiye edilmiştir. Zira Kur'an-ı Kerim'in her bir kelimesi nurdur ve kulu ilahileşmeye doğru hidayet erdirir. Her ayetin okunmasıyla beraber ölü ve gafil kalplere bir nur doğar. Gönül alt üst olur ve manevi rızıkları kabullenmeye hazırlanır. Bu yüzden Kur'an-ı Kerim ile Ramazan ayı arasında özel ve has bir ilişki söz konusudur. İlkbahar mevsiminde dua alemi ve insan has bir neşeye kavuşarak yeniden bir hayat bulduğu gibi Kur'an-ı Kerim de gönüllerin baharıdır. Onu okumak ve öğrenmek ve marifini anlamakla gönüller her daim özel bir yaşam tarzına kavuşur. İmam Ali aleyhisselam bu konuda şöyle buyurur. Allah'ın kitabını öğrenin. Çünkü en güzel sözler ve en net vaazlerdir. Ve Kur'an-ı Kerim'i anlayın. Çünkü gönüllerin baharıdır. Takvalı insanlar Kur'an-ı Kerim'i yaşamlarında örnek alır ve onun emrettiğine uyar ve men ettiğinden sakınır. Muttaki insanların gönlü ancak Kur'an-ı Kerim'in yanında huzura kavuşur ve her türlü zorlukta ancak bu ilahi kitaptan medet umar.
Kur'an-ı Kerim varlık aleminin en pak çeşmesinden kaynaklanarak 23 yıl boyunca Resulullah'ın narin kalbine nazil oldu. Bu duru çeşme akmak için her türlü kirden ve çamurdan boş bir yatak ve her türlü günahtan uzak ve hakikati benimsemeye hazır bir kalp istiyor. İslam peygamberi ve ilahi evliyaların kelamından anlaşıldığı üzere Kur'an-ı Kerim'in kutsiyetine ve hürmetine saygı göstermek ve bu ilahi kitaba karşı edepli ve saygılı ve yumuşak davranmak gerekir. Unutmayın ki bu ilahi kitabı kıraat ederken Allah'ın mahzarındasınız ve bunu hissederek ve vahiy kelamını duyabilecek hissiniz olması gerekir.
Kur'an-ı Kerim ayetlerini tilavet etmenin bir takım adabı vardır. Bunların başında taharet gelir. Nitekim Yüce Allah da bu semavi kitaptan yararlanmanın ilk şartını taharet olarak belirlemiş ve Bakara suresinin 79. ayetinde pak insanlardan başka hiç kimsenin bu kitaba ulaşamayacağını buyurmuştur. Evliyaların kelamında ağız, Allah'ın kelamının güzergahıdır. O zaman bu güzergah pak olmalıdır ki Kur'an-ı Kerim'in gönülleri temizlemesi daha iyi bir şekilde gerçekleşsin. Allah Resulü şöyle buyurur, Kur'an-ı Kerim'in yolunu temiz tutun. Sahabe sorar, Ya Resulallah, Kur'an-ı Kerim'in yolu nedir? Resulullah şöyle buyurur, ağız. Sahabe sorar, nasıl temizleyelim? Resulullah misvak kullanarak şeklinde buyurur.
Kur'an-ı Kerim sayfalarına bakmak da ibadettir. Resulullah'ın tabiriyle üç şeye bakmak ibadettir. Bunlardan biri Kur'an-ı Kerim'dir. O zaman Mahbub'un mektubu olan bu kitabı açmak ve nurani sayfalarına bakmak da tilavetin bir başka görece adabıdır. İlahi emir olan Kur'an-ı Kerim'in tilavetiyle ilgili bir başka adab, Kur'an-ı Kerim ayetlerini dinlerken sessiz kalmakla beraber ayetlerin üzerinde düşünmektir. Nitekim Araf suresinin 204. ayetinde de Kur'an-ı Kerim okunurken sessiz kalın ve dinleyin diye buyurmuştur. Bu Kur'an'ı tavsiye Ehl-i Beyt fertlerinin sözlerinde de gelmiştir. Örneğin İmam Sadık aleyhisselam şöyle buyurur. Ne zaman yanında Kur'an-ı Kerim okunursa sessiz kalmak ve dikkatle dinlemek sana vaciptir.
İlahi ayetlerin üzerinde düşünmek, Kur'an-ı Kerim tilavet etmenin bir başka adabıdır. Bu konuda İmam Seccad aleyhisselam şöyle buyurur: Kur'ani ayetler ilim ve marifet hazineleridir ve her akıllı insan bir hazineyi açtığında içine iyice bakmayı ve muhteşem güzelliğinden ve cemalinden yararlanmayı kendine farz sayar ve ilahi ayetlerin mana ve maksadını düşünerek gönlünü ve ruhunu nurani ışınlarıyla aydınlatır. Ardından bir başka ayeti tilavet etmeye başlar. Kur'an-ı Kerim'in kendisi de nazil oluşunun önemli sebeplerinden birini düşünme şeklinde açıklamıştır. Kur'an-ı Kerim bu kitabın mübarek ve şanı muazzam bir kitap olduğunu ve peygambere nazil olduğunu, çünkü Allah-u Teala insanların bu kitabın ayetleri üzerinde düşünmelerini ve akıllı insanlar hakikatlerini hatırlatmalarını istediğini beyan ediyor.
Ya Rahman Allah, Ya Rahim Allah, Ya Sattar Allah, Ya Gaffar Allah, Ya Rahman Allah, Ya Rahim Allah, Ya Sattar Allah, Ya Gaffar Allah, Ya Rahman Allah, Ya Rahim Allah, Ya Sattar Allah, Ya Gaffar Allah, En Büyük Allah, En Büyük Allah.
Muhterem dinleyiciler, mübarek Ramazan ayı boyunca sahur özel programlarımızı her sabah Türkiye saatiyle 4.20 ile 5.20 arasında orta dalga 639 ve kısa dalga 7.220 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Aziz dinleyiciler, bu değerli anlarda oruçlarınızın kabul olmasını Hak Teala'dan niyaz ederek sizleri sahur duasının bir bölümünü ve Kur'an-ı Kerim'in kıraatini dinlemeye davet ediyoruz. Bir başka programda tekrar beraber oluncaya değin hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Allahümme enni es'eluke من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها فكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها فكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين 8 أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرطوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
وذق الله العلي العظيم.